Dolu Sözler.
Merhaba. Aramızda bir kişi bile yok ki dış görünüşünün pislik içerisinde olmasını istesin. Fakat eğer biri gelip de dış görünüşün tertemiz ama iç görünüşün nasıl diye sorsa, acaba nasıl bir cevap verirdiniz? Kutsal Kitap diyor ki insan dış görünüşe ama Tanrı yüreğe bakar. Programımızın adı Umut Dolu Sözler. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Haluk Bilgen. Bugünkü programımıza hoş geldiniz. İnternetten aldığım bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 2017 yılında güzellik ve kişisel bakım için harcanan para kişi başına ayda ortalama 35 dolarmış. Demek ki 4 kişilik bir ailenin sabun, şampuan, saç kremi, makyaj malzemesi ve bunun gibi şeyler için harcadığı para aşağı yukarı 140 doları buluyor. Bu rakam Türkiye için nedir bilmiyorum ama herhalde o da yüksek bir rakamdır. Tabiatıyla burada çok büyük bir endüstriden söz ediyoruz, değil mi? Bir yerde okumuştum, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 2017 yılında makyaj endüstrisinde 445 milyar dolarlık satış yapılmış. Bu verilerden ortaya çıkan bir gerçek var, değil mi? Nedir o? Yaşadığımız dünya ve bu hangi toplum olursa olsun dış görünüşe büyük önem veriyor. Hem kadın hem erkek her yıl giyim ve kuşama büyük paralar harcıyorlar. Kadınlar makyaj, pedikür, manikür ve ağda yapıyorlar. Daha çekici veya genç görünmek için saçlarını boyuyorlar veya kestiriyorlar. Bunun yanı sıra erkekler muntazaman sakal tıraşı oluyorlar. Özellikle yaşlanan erkekler daha genç görünebilmek için saçlarını boyuyorlar. Güzel kokular sürüyorlar vesaire vesaire. Bütün bunlar kötü mü? Tabii ki değil. Kim güzel ve bakımlı görünmek istemez ki? Fakat dış görünüşe bu kadar önem veren bizler, içimizin görünüşüne bu kadar önem vermiyoruz. Niçin? Çünkü insanlar içimizi yani yüreğimizi fiziksel gözleriyle göremiyorlar. Kutsal Kitap diyor ki içimizi bütün çıplaklığıyla gören biri var ve o seni ve beni kendi suretinde yaratan Tanrı. Evet, bu Tanrı içimizdeki güzellikleri de pislikleri de hiç kusursuz bir şekilde görüyor. Mesela Kutsal Kitabın İbraniler Kitapçığı 4. bölüm 13. ayet şöyle der: Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır. Aynı Kutsal Kitap diyor ki Tanrı yüreğimizi görebildiği için neyi niçin yaptığımızı yani motivasyonlarımızı da biliyor. Kısacası Tanrı için iç görünüşümüz dış görünüşümüzden çok daha önemli. Çünkü içimiz karakterimizi gösteriyor. Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın beden almış sözü ve ta kendisi İsa Mesih ile o zaman İsrail'de yaşayan din bilginleri arasında geçen bir diyalog, burada anlatmaya çalıştığım şeylerin önemini gözler önüne seriyor. Markos Kitapçığı 7. bölüm 1 ile 23. ayetler arasını okumak istiyorum. Yeruşalim'den gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri İsa'nın çevresinde toplandılar. Onun öğrencilerinden bazılarının murdar yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. Ferisiler, hatta bütün Yahudiler, atalarının töresi uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler. Çarşıdan dönünce de yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kase, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok töreye de uyarlar. Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya, ''Öğrencilerin neden atalarımızın töresine uymuyorlar, niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?'' diye sordular. İsa onlara şöyle yanıt verdi: Yeşaya'nın siz iki yüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne kadar yerindedir? Yazmış olduğu gibi bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış insan töresine uyuyorsunuz. İsa onlara ayrıca şunu söyledi. Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz. Musa annene babana saygı göstereceksin ve annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir diye buyurmuştu. Ama siz eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağın bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok diyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz. İsa halkı yine yanına çağırıp onlara, "Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin," dedi. İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. İsa kalabalığı bırakıp eve girince öğrencileri ona bu benzetmenin anlamını sordular. Ve o da onlara, "Demek siz de anlamıyorsunuz, öyle mi?" dedi. "Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini bilmiyor musunuz? Dıştan giren insanın yüreğine değil, midesine gider. Oradan da helaya atılır." İsa bu sözlerle bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. İsa şöyle devam etti. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefaat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir. Okuduğum bu bölümden ortaya çıkan bir gerçek var. Ve o da şu. Sen ve ben içimizdeki pisliği temizleyemeyiz. Evet, ellerimizi, ayaklarımızı en iyi sabunla yıkayabilir ve mis gibi kokabiliriz. Ama bu dünyada içimizdeki pisliği temizleyecek ne bir sabun ne de başka bir temizlik malzemesi var. Kutsal Kitap diyor ki iç temizliğini elde edebilmek için hem dışımızı hem de içimizi yaratan Tanrı'dan yardım istemeliyiz. Çünkü sadece O iç temizliğini verebilir. Bunu duyunca niçin iç temizliğine ihtiyacım olsun? Ben iyi bir insanım. Başkalarına yardım ederim. Sevap yaparım. Ne bileyim, karıncayı bile incitmek istemeyen bir karakterim, bir huyum vardır diyebilirsiniz. Kutsal Kitap diyor ki her birimizin iç temizliğine ihtiyacı var. Çünkü her birimiz biraz önce okuduğum ayetlerde de belirtildiği gibi hem düşüncelerimizde hem de yüreğimizde, yani içimizde kirliyiz. Evet, kendimizi ne kadar temiz görürsek görelim, içimiz kirlidir. Aslında bu gerçeği yadırgamamalıyız. Çünkü aramızda bir kişi bile yok ki ben hiç art niyetli olmadım veya hiç başkalarına karşı kin gütmedim veya başkalarının malını kıskanmadım veya kibirli değilimdir diyebilsin. Kutsal Kitap her birimizin içindeki bu kirliliğe günah veya benlik adını veriyor. Ve diyor ki eğer için temiz olmazsa sonsuza dek mahvolacaksın. Yani seni yaratan Tanrı'dan tamamıyla kopacaksın. Geçenlerde bizim mahalledeki bir hamama gittim ve güzel bir yıkandım. Kese köpük yaptırdım ve hamamdan çıktığımda kısa bir süre için bile olsa kendimi yeni bir adam gibi hissettim. Tabiatıyla hamam bedava değildi. Hem hamam idaresine hem de bana kese köpük yapan kişiye para verdim. Kısacası temizlenebilmem için bir bedel ödemem gerekiyordu. Tanrı'nın hiç değiştirilmemiş ve tek gerçek sözü kutsal kitap diyor ki, işte aynı şekilde her birimizin iç temizliğinin de bir bedeli var. Ve o bedeli hamdolsun bizler ödemek zorunda değiliz. Ödeyemezdik de. Niçin? Çünkü kutsal kitap diyor ki o bedeli ödeyebilecek sadece bir kişi var. Ve o da günahsız ve Rab olan İsa Mesih'tir. Bütün bunları duyunca peki o zaman İsa Mesih bunu nasıl yapabilir diye sorabilirsiniz. Kutsal kitap bu soruya cevap veriyor ve diyor ki İsa Mesih bu bedeli kendi hayatını kurban ederek ödedi. Çünkü Tanrı günahın ortadan kaldırılabilmesi, yani insanın bağışlanabilmesi ve iç temizliğine kavuşabilmesi için kan akması gerekir dedi. Kutsal kitabın İbraniler kitapçığı 9. bölüm 22. ayet şöyle der. Kutsal yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır. Kan dökülmeden bağışlama olmaz. Nitekim aynı kutsal kitap diyor ki İsa Mesih Tanrı'nın ta kendisi ve beden almış sözü bundan 2018 yıl önce bir bakireden doğarak, yani et ve kemik bürünüp aramıza geldi. 33 sene bu dünyada yaşadı. İnsan günahını bağışlatan kurban olarak bir çarmıhta Tanrı'ya sunuldu. Öyle ki onun insan günahını bağışlatan Tanrı kuzusu olduğuna inanan her insan bu iç temizliğine kavuşsun ve Tanrı'nın bu gerçeğe inanan her insana vaat ettiği sonsuz yaşam armağanını alsın. Hamdolsun bu gerçeğe inanabiliriz. Çünkü aynı kutsal kitap diyor ki insan günahını ortadan kaldıran İsa Mesih kurban edildikten 3 gün sonra dirildi ve bir gün tekrar bu dünyaya geri dönecek. Bakın İbraniler kitapçığı 10. bölüm 4 ile 7. ayetler arası bu gerçeği nasıl dile getiriyor? Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor. Kurban ve sunu istemedin ama bana bir beden hazırladın. Yakmalık sunudan ve günah sunusundan hoşnut olmadın. O zaman şöyle dedim. Kutsal yazı tomarında benim için yazıldığı gibi senin isteğini yapmak üzere ey Tanrı işte geldim. Tek ve gerçek Tanrı sana ve bana sesleniyor ve diyor ki için kirli ve bu yüzden sonsuz ölüme mahkumsun. Ve kendini bu durumdan kurtarabilmek için yapabileceğin hiçbir şey yok. Fakat ben sana olan sevgimden dolayı sen mahvolup gitmeyesin diye bir kurtuluş planı yaptım. Senin iç temizliğini sağlayabilecek bir kurtarıcı gönderdim. Eğer onun senin günahlarını bağışlatan kurban olduğuna inanırsan kurtulacaksın. Kulağı olan işit. Bugün içimizde, yani yüreğimizde kirli olduğumuzdan söz ettik. Ve anladık ki bu bizi sonsuz ölüme götürüyor. Ama hamdolsun bir kurtuluş yolu var. Ve o yol Rab olan İsa Mesih'ten geçiyor. Bugün de süremiz doldu. Başka bir umut dolu sözlerde tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyor ve esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.
Umut dolu sözler.